Ayrı Mutsuz, sayfa 414. Hipnozcu, Lars Kepler. Hastalarım yerlerine oturmaya başladılar. Eva Blau baştan aşağı mavi giyinmişti. İnce dudaklarına mavi ruj sürmüş, gözlerine mavi sürme çekmişti. Her zamanki gibi tedirgin görünüyordu. Hırkası da omzuna atmış, devamlı alıp geri omzuna koyuyordu. Lydia Pierre'le konuşuyordu. Pierre gözlerini kapatmıştı. Acıyla kıvrılan dudakları bir tikle mütemadiyen kımıldıyordu. Marek bana sırtını dönmüş, çantasında bir şey aranıyordu. Ayağa kalkıp el sallayarak Sibel'i içeri çağırdı. Sigarasını ayakkabısının altında söndürüp paketin içine koydu. Devam edelim dedim. Niyetim Eva Blau ile yeni bir denemede bulunmaktı. Eva Blau'nun yüzü gergindi. Mavi dudaklarında alaycı bir ifade vardı. Aldatıcı uysallığına karşı tetikteydi. Bir şeye zorlanmak istemiyordu ama onu hipnoza kendi iradesiyle nasıl yönlendireceğimi biliyordu. Sakinleşmek için yardıma ve derinlere dalmaya ihtiyaç duyduğu gayet açıktı. Hastalarımdan çenelerini göğüslerine indirmelerini istediğimde Eva kocaman bir tebessümle çağrıya hemen uydu. Geriye doğru sayarken suyun beni sarıp aşağı doğru çektiğini hissettim ama tedbiri elden bırakmadım. Eva göz ucuyla Pierre'a bakıyor, onunla aynı ritimde nefes alıp vermeye çalışıyordu. ''Yavaşça batıyorsunuz'' dedim. ''Bedeniniz rahatlıyor. Tatlı bir ağırlıkla dinlendirici derinliklere dalıyorsunuz.'' Hastalarımın arkalarında dolaşarak solgun boyunlarına, yuvarlak sırtlarına baktım. Eva'nın arkasında durup bir elimi omzuna koydum. Gözlerini açmadan yüzünü yukarı doğru çevirdi, dudaklarını biraz dışarı çıkardı. ''Şimdi yalnızca Eva ile konuşuyorum.'' dedim. ''Eva, uyanık kalmanı istiyorum ama hep sakin. Ben grupla konuşurken sesimi dinleyeceksin. Yalnız hipnotize olmadan hep o aynı sükuneti, o huzurlu dalışı hissedeceksin. Ama uyanık kalacaksın, hep uyanık.'' Omuzlarının nasıl gevşediğini hissettim. ''Şimdi herkesle konuşuyorum, beni dinleyin, saymaya başlayacağım ve her sayıyla birlikte daha derinlere inecek, daha çok gevşeyeceğiz. Eva, sen düşüncelerinle bize eşlik edeceksin ama bilincin yerinde ve uyanık olacaksın.'' Geriye doğru sayarak yerime döndüm, sandalyeme oturduğumda Eva'nın yüzü iyice gevşemiş, inanılmayacak ölçüde değişmişti. Sarkan alt dudağının iç tarafındaki ıslak pembelikle mavi ruju arasında tuhaf bir kontrast oluşmuştu. Soluğu ağırlaşmıştı. İçe dönüp kendimi bıraktım, suda karanlık bir çukura doğru battım. Batık bir geminin veya sular altında kalmış bir evin içindeydik. Aşağıdan bana doğru bir tuzlu su akıntısı geldi. Hava kabarcıkları ve küçük yosun parçaları geçti önümden. ''Devam edin, daha derinlere, daha sakin.'' Yaklaşık 20 dakika sonra hepimiz suyun dibinde pürüzsüz çelik bir zeminin üzerinde duruyorduk. Metale yapışmış birkaç midye vardı. Orada burada küçük yosun grupları salınıyordu. Düz yüzeyde beyaz bir yengeç emekliyordu. Grup karşımda yarım daire şeklinde dizilmişti. Eva'nın yüzü solgun, ifadesi hafif şaşkındı. Yanaklarında gri bir ışık dalgalanıyordu. Şavkıyıp akan bir ışık. Yüzü masumlaşmıştı ve derin bir gevşemeyle bir rahibe yüzüne benzemişti. Dudaklarının arasından bir kabarcık belirdi. ''Eva, gördüğün şeyin yanından ayrılmadan bize sakince anlat.'' ''Evet.'' diye mırıldandı. ''Anlat bize.'' diye usulca ısrar ettim. ''Neredesin?'' Yüzü birden tuhaflaştı. Bir şeye şaşırmış gibiydi. ''Uzaklaşıp gittim. Çam iğneleri ve uzun kozalaklarla kaplı bir patikada yürüyorum.'' diye fısıldadı. ''Belki Kano kulübüne gidip arka penceresinden içeri bakarım.''
''Bakıyor musun şimdi?''
Başını sallayan Eva küskün bir çocuk gibi yanaklarını şişirdi. ''Ne görüyorsun?''
''Hiçbir şey.'' dedi çabuk ve kesin.
''Hiçbir şey mi?''
''Sadece küçük bir şey. Postanenin önündeki yola tebeşirde bir şey yazıyorum.''
''Ne yazıyorsun?''
''Önemli bir şey değil.''
''Pencereden bir şey göremiyor musun?''
''Hayır, yalnızca bir oğlan. Bir oğlana bakıyorum.'' diye geveledi. ''Çok sevimli, çok hoş. Dar bir yatakta, bir kanepede yatıyor. Beyaz bornozlu bir adam onun üzerine uzanıyor. Çok güzel görünüyorlar. Onlara bakmak hoşuma gidiyor. Oğlanları seviyorum. Onları kucaklamak, öpmek istiyorum.
Seanstan sonra Eva dudaklarını büzüp bakışlarını gruptakilerin üzerinde dolandırdıktan sonra ''Ben hipnotize olmadım.'' dedi.
''Gevşemiştin, bu da benzer bir şey.'' dedim.
''Hayır, hiç de değil.'' dedi. ''Ne söylediğimi düşünmedim bile. Aklıma ne geliyorsa söyledim işte, hepsini uydurdum.''
''Yani kano kulübü yok mu aslında?''
''Yok.'' dedi aceleydi.
''O patika?''
''Hepsi uydurma.'' dedi omuzlarını silkerek.
Hipnoza girdiği ve gerçekten yaşadığı bir şeyi anlattığı için rahatsız olduğu açıktı. Eva Blau kendisiyle ilgili gerçek bir şeyi anlatmaya asla yanaşmayanlardandı. Pierre'in onu izlediğini fark edince Marek sessizce avucuna tükürdü. Pierre kızararak bakışlarını kaçırdı.
''Oğlanlarla asla aptalca bir şey yapmadım.'' diye devam etti Eva sesini yükselterek. ''Ben iyi kalpli bir insanım, çok iyi kalpli. Bütün çocuklar beni sever.'' Ben de çocuk bakmayı çok severim. Lydia, dün senin evine geldim ama zili çalacak cesareti bulamadım.
Bir daha böyle bir şey yapma dedi Lydia sakince.
Neyi yapma?
Bir daha benim evime gelme dedi Lydia.
Bana güvenebilirsin dedi Eva. Charlotte'la çok iyi arkadaş olduk. O bana yemek yapıyor. Ben de masaya koymak için çiçek topluyorum.
Lydia'ya döndüğünde Eva'nın dudakları seyiriyordu.
''Oğluna Casper'a bir hediye aldım, küçük bir şey. Helikoptere benzeyen eğlenceli bir pervane. Hem vantilatör gibi de kullanabilirsin.''
''Eva!'' dedi Lydia karanlık bir sesle.
''Kesinlikle tehlikeli değil. Kendisine zarar veremez, inan bana.''
''Evime gelmeyeceksin.'' dedi Lydia. ''Beni duydun mu?''
''Bugün gelemem, imkansız. Marek'e gideceğim. Sanırım biraz arkadaşa ihtiyacı var.''
''Eva, ne dediğimi duydun?'' dedi Lydia.
''Akşama da yetişemem.'' diye gülümsedi Eva.
Lydia'nın yüzü bembeyaz oldu, gerildi. Aceleyle ayağa kalkıp dışarı çıktı. Eva arkasından baktı. Restorana girdiğimde Simone henüz gelmemişti. Bize ayrılan masa ıssızdı. Oturdum. Acaba beklerken bir içki alsa mıydım? Saat 7:10 geçiyordu. Smoulan sokağındaki KB restoranında bu yeri ben ayırtmıştım. Doğum günümdü ve kendimi mutlu hissediyordum. Bu aralar pek dışarı çıkamıyorduk. O galeri projesiyle ben de araştırmamla meşguldüm. Akşamları vakit bulduğumuzda Benjamin'le birlikte kanepeye yerleşip film izlemeyi veya video oyunu oynamayı tercih ediyorduk. Duvarlardaki resim karmaşasını izledim. Gizemli bir şekilde gülümseyen ince zayıf adamlar ve dolgun kadınlar. Bu duvar resimleri sanatçılar kulübünün bir akşam üst kattaki toplantısından sonra yapılmıştı. Grünewald, Chatham, Hochfeld, Werkmeister ve diğer ünlü modernistler birlikte çalışmışlardı. Simone bu işin nasıl geliştiğini çok iyi biliyordu. Saygı duyulan bu adamların başkalarını itip kakarak nasıl ön plana çıktıkları ve kadın meslektaşlarına nasıl bütün yolları kapattıkları hakkında Simone'nin bana verdiği seminer aklıma gelince gülümsedim. Saat 7:20 geçe garson konyak bardağı içinde Absolut Vodka getirdi. Birkaç damla Noali Prat katılmıştı. Bardağın kenarında uzun bir dilim misket limonu vardı. Simone'yi biraz daha bekledikten sonra aramaya karar vermiştim. İçkinin tadına baktım ve endişelenmeye başladığımı fark ettim. Simone'nin numarasını çevirip bekledim.
''Simone Borg.''
Sesi dalgındı. ''Siksan benim, neredesin?''
''Erik, galerideyim. Boya.''
Birden sustu, sonra inlemesini işittim.
''Of ya, hayır, çok özür dilerim Erik, tamamen unutmuşum. Bugün burası çok yoğundu, tesisatçı geldi, sonra elektrikçi ve...''
''Hala galeride misin?'' Hayal kırıklığımın sesime yansımasını engelleyemedim.
''Evet, kireç ve boyaya batmış durumdayım.''
''Hani bu akşam yemek yiyecektik?'' dedim donuk bir sesle.
''Biliyorum Erik, çok özür dilerim, unutmuşum.''
''En azından güzel bir masa ayırmışlar.'' dedim alaylı bir sesle.
''Boş yere beni bekleme.'' diye iç çekti. Sesinden ne kadar üzüldüğünü anlasam da kendimi kızmaktan alamadım. ''Erik'' diye fısıldadı. ''Beni affet.''
''Tamam.'' deyip telefonu kapattım. Başka bir yere gitmeye gerek yoktu. Karnım açtı ve bir lokantadaydım. Garsona el salladım. Başlangıç olarak ringa balığı ve bira ısmarladım. Ana yemek olarak da iyi kızarmış ördek göğsü, yanında dilimlenmiş pastırma ve portakal sosu söyledim. Ana yemekle beraber bir kadeh bordo şarabı ve son olarak da ballı gruyere alpaj istedim. Masaya ringa balığı ile kızarmış ekmek getiren garson biramı doldururken üzgün bir bakış fırlattı bana. ''Diğer servisi kaldırabilirsiniz.'' dedim. ''Anlaşıldığı kadarıyla kendi başıma yemek yiyeceğim.'' Keşke bloknotumu yanıma alsaydım diye düşündüm. Hiç olmasa yemek yerken yararlı bir şey yapardım. Birden cep telefonum çaldı. Bir an aklıma Simone'nin şaka yapmış olacağı düşüncesi geldi. Şimdi kapıdan girmek üzereydi ama telefondaki ses bu hayalimi dağıttı. ''Merhaba, ben Maya Swartling.'' ''Maya, merhaba.'' ''Şey soracaktım, of amma da gürültülü bir yerdesin, yanlış bir zamanda mı aradım?'' ''KB lokantasında oturuyorum.'' dedim ve ''nedendir bilmiyorum, bugün benim doğum günüm.'' diye ekledim. ''Oo, kutlarım, kalabalıksınız herhalde.'' ''Yalnızım.'' dedim kısaca. ''Yalnız?'' Bir an sustuktan sonra beklemediğim bir şekilde devam etti. ''Eric, seni baştan çıkarmaya çalıştığım için özür dilerim, köpek gibi utanıyorum.'' Kısık sesle konuşuyordu, boğazını temizledi, ifadesiz bir ses takınmaya çalıştığı anlaşılıyordu. ''Seninle yaptığım ilk görüşmenin metnini okuman mümkün mü?'' diye soracaktım. ''Bitirdim ve danışman hocama vereceğim ama eğer sen daha önce okumak istersen, odamın girişindeki posta kutusuna bırak.'' Vedalaştık. Şişede kalan birayı bardağa koydum, garson masayı temizledi, biraz sonra ördek göğsü ve kırmızı şarapla geldi. Kederli bir boşluk içinde yedim yemeğimi, üçüncü şarap kadehini bitirdim ve duvardaki resimlerin hipnoz grubumun üyelerine dönüşmelerine müsaade ettim. Siyah saçlarını ensesinde toplarken koca göğüsleri havalanan şuh kadın Sibel'di. Zayıf, takım elbiseli, tedirgin adam Pierre. Yussi tuhaf, gri bir nesnenin ardına gizlenmişti ve Charlotte şık bir elbise giymişti. Çocuksu bir takım elbise giymiş olan Marek'le birlikte yuvarlak bir masada oturuyordu. Resimlere dalıp gitmiş zamanı unutmuştum. Birden arkamdan soluk soluğa bir ses duydum. ''Tanrı'ya şükür hala buradasın.'' Maya Swartling'ti. Geniş bir gülümsemeyle bana sarıldı. Benim ifadem soğuktu. ''Doğum günün kutlu olsun Eric.'' Gür siyah saçları temiz kokuyordu ve boynunda bir yerlerde hafif bir yasemin kokusu saklıydı. Karşımda duran sandalyeye işaret etti. ''Oturabilir miyim?'' Aslında müsaade etmemeliydim. Onu bir daha görmeyeceğim diye kendi kendime söz vermiştim. Gelmemesi gerektiğini bilmeliydi. Ama tereddüt ettim çünkü her şeye rağmen yanımda birinin olmasından memnundum. Sandalyenin yanında durmuş cevabımı bekliyordu. ''Sana hayır demekte zorlanıyorum.'' dedim. Sesimde hala bir ikirciklik vardı. ''Demek istediğim...'' Maya oturup garsonu çağırdı. Bir kadeh kırmızı şarap ısmarladı. Yaramaz bir çocuk gibi bakarak tabağımın önüne bir kutu bıraktı. ''Küçük bir şey.'' dedi yanakları kızararak. ''Hediye mi?'' Omuzlarını silkti. ''Sembolik bir şey. 20 dakika önceye kadar doğum günün olduğunu bilmiyordum ki.'' Kutuyu açtım, minyatür bir dürbüne benzeyen bir şey vardı. ''Bunları anatomik dürbün diyorlar.'' diye açıkladı Maya. ''Dedemin babası icat etmiş. Aslında Nobel ödülünü kazanmış bir adam ama dürbünden dolayı değil.'' Sonra sanki özür diler gibi, ''Tabii o zamanlar yalnızca İsveç ve Norveçlere ödül veriliyordu.'' diye ekledi. ''Anatomik dürbün mü?'' dedim merakla. ''Her neyse, çok hoş. Eski bir şey işte.'' ''Aptalca bir hediye olduğunu biliyorum.'' ''Haydi canım, ne aptalcası, harika bir şey bu.'' Gözlerine baktım, gerçekten güzel bir kızdı. ''Çok teşekkür ederim Maya, gerçekten çok teşekkür ederim.'' Dürbünü dikkatle kutusuna yerleştirip cebime koydum. ''Benim bardağım boşaldı bile.'' dedi şaşırarak. ''Bir şişe isteyelim mi?'' Epeyce geç bir saatte Dramaten tiyatrosunun yakınındaki Riche'ye gitmeye karar verdik. Kabanlarımızı vestiyere verirken neredeyse yere yuvarlanıyorduk. Maya düşmemek için bana yaslanırken ben duvarın uzaklığını tam hesaplayamadım. Tekrar dengemizi sağlayıp görevlinin sıkıntılı, kavgaya hazır yüz ifadesiyle karşılaşınca Maya bir kahkaha attı. Bunun üzerine de Maya'yı kolundan tutup barda uygun bir köşeye götürdüm. Birer gin tonic ısmarladık. İçerisi sıcak ve kalabalıktı. Birbirimizi duyabilmek için neredeyse iç içeydik. Birden tutkuyla öpüşmeye başladık. Vücudumu ona bastırırken başının duvara çarptığını hissettim. Felaket gürültülü bir müzik vardı. Maya dudaklarını kulağıma dayayıp birkaç defa kendi evine gitmemizi söyledi. Çıkıp bir taksiye bindik. Roslagsgatan'a gidiyoruz dedi. Roslagsgatan 17 numaraya. Şoför başını sallayarak trafiğe karıştı. Saat sabahın ikisiydi ve gökyüzü aydınlanmıştı. Film şeridi gibi akan evler solgun gri gölgelere benziyordu. Maya bana yaslandı. Ben onun uyuyacağını sanırken apış aramı okşamaya başladı. Hemen sertleştiğimi hissedince vay diye fısıldayıp hafif bir kahkaha attı ve başını boynuma yasladı. Dairesine nasıl çıktık bilemiyorum. Asansörde yüzünü yaladığımı, tuz, ruj ve pudra tadı aldığımı, dalgalı asansör aynasında kendi sarhoş yüzümü gördüğümü hatırlıyorum. Maya holde ceketini çıkartıp yere attı. Ayakkabılarını ayağından fırlattı ve beni yatağa çekip soyunmama yardım etti. Sonra elbisesini ve külotunu çıkardı. "Buraya gel," diye fısıldadı. "Seni içimde hissetmek istiyorum." Bacaklarının arasına uzandım, sırılsıklandı. Maya beni sıkıca sararken sıcaklığına bıraktım kendimi. Kulağımın dibinde inledi, tırnaklarını sırtıma geçirip kalçalarını hafif hafif oynattı. Sarhoş ve beceriksiz bir sevişmeydi. Gittikçe kendime daha çok yabancılaştım, gittikçe daha çok yalnızlaşıp dilsizleştim. Orgazm olmak üzereydim. Dışarı çıkmaya niyetlenirken kasılarak boşaldım. Maya hızla soluyordu. Ben öylece uzanmıştım, gevşeyip içinden çıktım, kalbim hala deli gibi çarpıyordu. Maya'nın dudakları tuhaf bir gülümsemeyle aralanırken kendimi kötü hissettim. İçim bulandı, neler olduğunu anlayamıyordum, burada işim neydi? Doğrulup Maya'nın yanında oturdum. Ne oldu dedi sırtımı okşayarak. Sırtımı sallayarak elini ittim, yapma dedim kısaca. İçime bir sıkıntı çökmüştü. Erik, sandım ki... Sesi üzgündü. Yüzüne bakamıyordum, ona kızgındım. Elbette kendi davranışlarımdan kendim sorumluydum. Ama eğer o kadar kışkırtmasa bunları yaşamazdık. İkimiz de yorgun ve sarhoşuz dedi fısıldayarak. Gitmem gerek dedim boğuk bir sesle. Kıyafetlerimi alıp yalpalayarak banyoya geçtim. Küçük bir banyoydu. Krem, fırça ve havlularla doluydu. Çengel askılardan birinde bol tüylü bir bornoz, bir diğerinde kalın yumuşak bir ipe bağlı pembe bir tıraş bıçağı asılıydı. Aynada yüzüme bakmaya cesaret edemedim. Gül şeklinde mavi bir sabunla yıkandım. Titreyerek giyinirken dirseklerimi defalarca duvara çarptım. Dışarı çıktığımda ayağa kalkmış bekliyordu. Çarşafa sarılmıştı. Çok genç, çok hoş görünüyordu. ''Bana kızgın mısın?'' diye sordu. Dudakları ağlayacakmış gibi titriyordu. ''Kendime kızgınım Maya. Bu işe hiç.'' ''Ama ben istedim Erik. Ben sana aşığım. Göremiyor musun bunu?'' Gülümsemeye çalıştı ama gözleri yaş doldu. ''Bana pislikmişim gibi davranma şimdi.'' diye fısıldayarak dokunmak için elini uzattı. Uzaklaşarak bir hata olduğunu söyledim. Sesim istediğimden daha soğuktu. Başını sallayarak gözlerini yere çevirdi. Alnı kederle kırışmıştı. Hoşça kal demedim. Daireden çıkarak kapıyı kapattım. Karolinska Hastanesi'ne kadar yürüdüm. Belki Simone'nin yalnız başına kalmak istediğimi ve hastanedeki odamda gecelediğimi düşünmesini sağlayabilirdim. Sabahleyin Yerfella'daki evimize gitmek için bir taksiye atladım. Alkolün etkisi ve dün gece yaşadıklarımdan dolayı hala içim bulanıyordu. Simone'yi nasıl aldatmıştım? Gerçek olamazdı bu. Maya güzel, neşeli bir kızdı ama benim ilgi duyacağım biri değildi. Hangi akla hizmet olduğunda yatağa girmiştim? Simone'ye bunu nasıl anlatacağımı bilemiyordum ama saklayamazdım. Bir hata yapmıştım. İnsan dediğin hata yapardı ama eğer itiraf edilir ve konuşulursa üstesinden gelinirdi. İlişkimizin böyle bir açıklamayı kaldıracak kadar güçlü olduğunu düşünüyordum. Simone'nin gitmesine asla müsaade etmezdim.
Biliyordum. Eğer o beni aldatsa yaralanırdım ama affederdim. Böyle bir şey için onu asla bırakmazdım.
Simone mutfakta fincanına kahve dolduruyordu. Üzerinde yıpranmış açık pembe ipek sabahlığı vardı. Benjamin 1 yaşındayken Çin'den satın almıştık bunu. Bir konferansa benimle gelmişlerdi.
Kahve diye sorduk lütfen.
Erik, doğum gününü unuttuğum için çok üzgünüm.
Gece hastanede kaldım dedim. Sesimin tonundan yalan söylediğimi herhalde anlamıştır diye düşündüm. Kızıl sarı saçları çilli solgun yüzüne döküldü. Hiçbir şey demeden yatak odasına gidip bir paketle geri döndü. Mahcup bir gülümsemeyle paketi bana uzattı. Şakacı bir acelecilikle açtım paketi. Charlie Parker'ın İsveç'teki konserlerinin kayıtlarının olduğu CD setiydi.
Teşekkür ederim dedim. Bugün ne yapacaksın?
İşe geri gitmem gerek.
Bu akşam evde güzel bir yemek yiyelim diyordun.
Çok iyi olur dedim.
Ama geç saate kadar kalamayız çünkü boyacılar yarın sabah 7'de geleceklermiş. Neden hep böyle erken gelirler ki?
Benden cevap beklediğini fark ettim. Yine de gelmelerini beklersin diye mırıldandım.
Kesinlikle diyerek gülümseyerek kahvesinden bir yudum aldı.
Evet, ne yiyelim?
Kuş üzümlü porto şarabı soslu bifteye ne dersin, hatırlıyor musun?
Uzun zaman oldu dedim ağlamak isteğimi bastırarak.
Erik, bana kızma.
Kızmıyorum Simone dedim gülümsemeye çalışarak.
Ayakkabılarımı giymiş tam kapıdan çıkmak üzereyken Simone'nin banyodan çıktığını gördüm, elinde bir şey vardı.
Erik dedi.
Evet.
Bu ne?
Maya'nın verdiği anatomik dürbün. Ha, o mu, bir hediye dedim. Sesimde ihanetimin tınısı vardı.
Harika bir şey. Antika galiba. Kim verdi?
Göz göze gelmekten kaçınarak bir hastam dedim ve anahtarımı arıyormuş ayaklarına yattım. Şaşkınlıkla güldü.
Doktorlar hastalarından hediye kabul etmezler sanıyordum. Etik dışı değil mi bu?
Belki de geri vermeliyim dedim kapıyı açarken.
Simone'nin bakışları sırtımı yaktı. Onunla konuşmalıydım ama onu kaybetmekten korkuyordum.
Cesaret edemedim. Nasıl başlayacağımı bilemedim.
30. ayrımın sonu. Sayfa 427.